Ayrım 28, sayfa 332. Ölümün neden olduğu şiddetli korkuyu somutlaştıracak görüntü olarak çürüyen ceset işlenmekteydi şiirde, oyunlarda, danslarda. Orta çağın zor, acılı dünyası insanların ölüm olayını yalnızca bir çürüme ve yok olma olarak tasarlayabilmeleri neden oluyordu. Sonraki yüzyıllarda, 14. yüzyılda başlayacak olan ölümden sonraki toprağa karışma ve çiçeklere dönüşme süreci orta çağ insanı için söz konusu olamıyordu. Orta çağ insanının muayyilesi yaşadığı reel hayatın yansıması ile sınırlıydı. 14. yüzyıla doğru ölüm fikri sanatta, edebiyatta görüntüsel ve fantastik bir biçim almıştır. Bu değişim ölüm karşısında duyulan korkunun dehşete dönüşümüdür. Ölüm dansı, dans makabre, ölüm korkusunu insanın ölüme olan yatkınlığını göstererek bir dehşete dönüştürür. Ölüm dansında yaşayan 3 insan, ölmüş 3 insanla karşılaşır. Yaşayan 3 soylu kişi bir anda karşılaştıkları 3 ölüden onların da bir zamanlar kendileri gibi soylu kişiler olduklarını öğrenirler. Bu metaforik bir anlatımdır. Yaşayanların karşılaştığı 3 ölü ölünce alacakları kendi biçimleridir. Kendilerinin ölümü ölmüş halidir. Ölüler yaşayanlara ölümün onlar için çok da yakın olduğunu söylemektedir. Bu öykü, bu metaforik ölüm, hayat özdeşliği, Fransız edebiyatındaki ölüm dansında yer alışından 100 yıl önce yoğun bir biçimde işlenmeye başlamış bir öyküdür. Ölüm dansında ise görselleştirilmiş bir biçimde anlatılır her şey. İnsanları çekip almaya gelen ölüm değil cesettir. Yaşayan insanın yarınki halidir. Ölüm dansının icra edildiği meydanda toplanan insanlara bu dehşet verici figür aslında gördüğünüz kendinizsiniz der gibidir. Ölüm dansını sıradan insanlar arasında tutulmasının beğenilmesinin başka bir boyutu ise demokratik eşitlikçi bir söylemi de taşımakta oluşudur. Ölüm dansı, orta çağ dünyasının insanı için yaşarken erişebileceği tek sosyal adalet biçimidir. Ölüm, bütün sınıfları ve tabakaları birbirine eşit kılmaktadır. Ölüm dansında ölüme ilişkin her şeyi içeren görsel bir imge oluşturmaktaki anlayış ya da üslup da orta çağ dünyasının kültüründeki sınırlılıkları aşmaktadır. Ya tam siyah ya da tam beyaz anlayışı bu imgenin biçimlenmesinde de geçerli olmuştur. Ölümün de en haşin, en kaba, en korkutucu nitelikleri vurgulanmış. Ölüm karşısında, ölüme gitmekte olan insan karşısında duyulabilecek acıma ve şefkat duyguları gibi incelikler, değişik duygu tonları bir yana bırakılmış, işlenmemiştir. Bu nedenle aslında yaşanan reel hayatın acımasızlığı, katılığı, değişmezliği karşısında orta çağ insanının verebildiği bir yanıt olan ölüm dansında da iki kutup oluşur. Bir yanda her türlü dünyevi zevk ve mutluluğun kısalığına dökülen gözyaşları, bir yanda da bu mutlulukların erişilmezliği, kısalığı yüzünden ruhun kurtuluşuna duyulan sevinç. Bu iki kutup arasındaki hayat alanında yer alan pişmanlıklarımız, acıma duygumuz, özlemlerimiz, tesellilerimiz hiç dile getirilmez. Orta çağın zor yaşanan, zor kabullenilen dünyasını estetize eden bütün bu kültürel düzenlemelerin de yetmediği yerde dinsel düşüncenin rafineleştirdiği başka estetize etme yöntemlerine başvurulur. Bu düzenlemelerin oluşturduğu hayat alanı ise dindir. Din kurumunun özgünleştiği hayat pratikleri inanışlardır. Ve bu alan sıradan insanlar için hayatın estetize edilmesine yönelik diğer düzenlemelerin oluşturduğu alanlara oranla içine girilmesi, katılması, özdeşleşmesi çok daha kolay, çok daha demokratik bir alandır. Halk arasındaki yaygın biçimleriyle dinsel yöntemlerle hayatı estetize etme çabalarının bu nedenle kurumsallaşmış din açısından, kilise açısından, sünnilik açısından doğru yorumlanması, kavranabilmesi de zordur. Orta çağın sonlarına doğru dinsel hayatta öte dünyacı bir atmosfer hakimdir. Dinsel düşünce içeriğindeki bu öte dünyacılık boyutunu gitgide görselleştirerek, somutlaştırarak anlatmaya yönelmiştir. Bu durum, dinsel yöntemlerle hayatın estetize edilişinin halk için erişilmesi en kolay estetize ediş biçimi oluşundandır. Kişisel hayatta, toplumsal hayatta dinsel inançsal kavramlarla dolup taşmaktadır. Yaşanan gündelik hayatta ve onun tasvirlerinde her şey İsa ile ruhun kurtuluşu ile ilgilidir. Bütün nesneler, bütün insan eylemleri bunlarla bağlantılıdır. Gündelik hayatta dinsel hayat iç içedir ve ruhsal bir bilinç oluşturmaya yönelmiş gibi görünen bu durum aslında tam tersi bir durumun ifadesidir. Öte dünyacı bir görünüme bürünmüş bir dünyacılık. Böyle düzenlenen gündelik hayatta her soyut kavrama somut bir biçim verilmektedir. Her düşünce bir imge ile ifade edilmek istenmektedir. Aslında her imge onda somutlaşmış düşüncenin donup kalmış, katılıp kalmış bir ölü halidir. Reel hayatın değiştirilemeyen acımasız gerçekliği karşısında bu imgeler, bu imgesel düzenlemeler kimi zaman günçlük derecesine varmaktadır. Dönemin ünlü mistiklerinden Henry Suso, Sofrada elma yerken testisi kutsamayı da unutmaz. Elmanın 1/4'ünü afiyetle yedikten sonra kalan çeyreğini de göksel ananın sevgili yavrusu İsa'ya ayırır. Noel'den sonra da bir süre hiç elma yemez. İsa'nın Noel'de dünyaya geldiğini ve Noel'in hemen sonrasındaki günlerin İsa'nın dişlerinin çıkmadığı günler olduğunu düşünür ve çocuk İsa gibi elmadan mahrum yaşamayı seçer bir sofu olarak. Abartılmış sofuluk, bütün bunlarla bir yandan hayatı kutsallaştırır görünürken bir yandan da kutsal olan ile cismani olanın nasıl iç içe yaşandığını olduğunu ortaya koymuş oluyordu. 15. yüzyılda insanlar evlerinde Meryem'in karnının açılıp içinden kutsal üçlünün çıktığı tasvirler bulunduruyordu. Kilise müziği ile profan müzikte de melodiler birbirine çok benzemekteydi. Dinsel temalardan oluşan benzetmeler rahatlıkla dünyevi sorunları, duyguları ifade etmek için de kullanılmaktaydı. Dinsel alaylar, hac yolculukları aynı zamanda kitlesel bir eğlence oluyordu. Önlerindeki sıralarda kutsal tasvirlerin ikonalarını taşındığı bu alaylarda yoldan çıkmışlar, hırsızlar, fahişeler, baldır çıplaklar, gül oynaya, şamata gürültü içinde yürüyebilmekteydi. Çoğu hem yürümekte hem içmektedir, sarhoşturlar, bağırıp çağırmaktadırlar, geçtikleri her yerde zincirlerinden boşalmış gibi çılgınlıklar yapmaktadırlar, taşıdıkları kutsal tasvirler adeta her şeyi onlara mübah kılmaktadır. Bu alaylar, bu hac yolculukları, yürüyüş kolunun önünde taşınmakta olan ikonaların arkasına geçip saf tutan bütün insanları, tıpkı pazar ayininde kilisede söylendiği gibi eşitliği reddeden bir real dünyanın içinde yaşanabilen İsa kardeşine kavuşturmaktaydı. Popüler kültüre özgü bu özellik, yani dinsel öğretinin düzenlendiği formlar içinde aynı dinsel öğretini yasaklamak istediği eşitlik arayışının da dile getirilebilmesi, düzen için tehlikesiz sınırlar içinde tutulması gereken bir olguydu. Bu nedenle kilisenin halka savunmak, aşılamak istediği fikirleri ifade eden ikonaların Tanrı sevgisini aşılamayı kolaylaştırmak amacıyla kullanılması gerektiğini, bunun ötesinde başka amaçları ifade için kullanılmalarının doğru olmadığını kilise sürekli söyleyip durmaktaydı. Kilise bu ikonları kilise öğretisine halkın kolay anlayabileceği bir tarzda ifade eden tasvirleri yasaklamayı da uygun bulmuyordu. Halk karmaşık düşünceleri kavrayabilecek bir zihinsel gelişme düzeyinden yoksundu. Bu yoksunluğun nedeni olan reel dünyayı rasyonalize eden kilise öğretisi, halka içinde bulunduğu zihinsel geri kalmışlık düzeyi içinde seslenebilmek için onun her düşünceye yayınlaştırılmış, kuşkusuz birçok inceliklerden yoksunlaştırılmış, somut haliyle kavrayabilme eğilimini kabul etmek zorundaydı. Saf ve cahil insanlara neye inanmak gerektiğini anlatmak için kullanılan tasvirlerin, ikonaların, somut anlatımın sınırlı tutulabilmesini denetlemek bu yüzden kilisenin en çok vaktini alan işlerden biri olup çıkmıştı. Hristiyanlık devlet tarafından kabulünden, resmileşmesinden, kurumsallaşmasından önce uzunca bir dönem, bir tür halk hareketi gibi, bir tür marjinal hareket gibi de yaşamda yer tutmuş bir din olduğu için, kilise dinsel öğretisini halkın tam olarak denetlenmesine olanaksız gündelik hayat içindeki dinsel pratiğinden tecritleyerek yayamıyordu. İslam'ın tarihin daha gelişkin bir döneminde ve devlet siyasal kurumsallaşma süreci içinde ortaya çıkan ve kabullenim biçimlerini de bu sürecin denetim mekanizmaları içinde oluşturan bir din oluşu sayesinde tasviri yasaklama yöntemi ise Hristiyanlık için zor bir işti. Tasvirci anlatım ve reel dünyayı haklılaştırmak için geliştirilmiş öğretilerin kitleler tarafından kendi hayat ortamlarına uygun dönüşümlere uğratılarak, somutlaştırılarak kabullenimi, Hristiyanlığın reel dünyayı olumlayan kilise kurumunca dile getirilen versiyonlarının da reel dünyayı ve onun etik anlayışını açıkça sorgulamak isteyen hareketlerin ya da François Villon gibi popüler edebiyatın ilk öncülerinin de aynı simgeleri kullanmasına olanak tanımıştır. Gene bu sayede kilise kurumunun dinsel öğretinin saptadığı doğru davranışlar ile yanlış davranışları belirtmek için kilise duvarlarına yaptırdığı cennet ve cehennem tasvirlerinden cahil ve saf köylüler, yoksullar, yoldan çıkmışlar, kilisenin sınırlı tutmak istediği mesajların çok ötesinde anlamlar çıkarabilmekte, yeterince acılar ve korkular için yaşadıkları dünya karşısında cehennem tasvirleri ile ilgilenmek yerine aç kalmanın, korku içinde yaşamanın, zulümlere ve hoş görülmelere katlanmanın olmadığı ve herkesin tanrısal sevgiden eşit pay alabildiği cennet tasvirlerine ilgi duymaktadır. Kilise duvarlarındaki cehennem tasvirlerine değil de cennetin tasvirlerine duyulan bu yakınlık, içinde yaşanılan cehenneme aranan alternatifin, içinde yaşanılan real dünyaya aranan alternatifin, halk için bütün aldatımlara rağmen nasıl hala ilgi çekiciliğini sürdürmekte olduğunu da göstermektedir. Kilise kurumunun cahil ve saf insanlara Tanrı sevgisini öğretmek için Lynch'in kurguladığı bütün bu kültürel düzenlemelerin içinde bile halkın, cehenneme benzeyen bir reel hayatın içinde bile yaşama duyduğu sevgiyi ve özlemi dile getiren davranışları ortaçağın popüler kültürünün en gelişkin örneği olan Willow'un şiirlerinde fazla yüksek sesli olmasa da anlayan için apaçık bir biçimde olumlanmaktaydı. Yoksul ve ihtiyar bir kadınım. Ne okumabilirim ne de başka bir şey. Köyümdeki kilisede cennetin tasvirini görürüm. Bir de lanetlilerin yakıldığı cehennemi. Cehennem korkutuyor beni, cennetse sevinçle dolduruyor içimi. Gösteri sayı 129, 130, 131, 132, 133. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 1991. Kent ve kentlilik üzerine. Kent ve kentlilik olguları birçok bakımdan ele alınabilecek olgulardır. Sayısal açıdan kent, kırsal yerleşmelerdeki insanlardan çok daha fazlasını yaşadığı yerdir. İş bölümü açısından kent, hem kentteki insanlar arasında kırsal yerleşmelerdekinden çok daha gelişkin bir yapılanmayı akla getirmekte, hem de kırsal yerleşmeler ile kentler arasındaki iş bölümünü. Yaşama tarzı bakımından kent, insanların daha gelişkin bir kültür ortamında yaşadığı, değişik değerlerin, yargıların, inanç ve inanışların günlük hayatta sık sık birbiriyle karşılaştığı, mukayese edilebildiği ve bu sayede kırsal yerleşmeler oranla daha kozmopolit ve hoşgörülü bir ortamın bulunduğu yer demektir. Ekonomik açıdan kent ise geniş kırsal alanların ve kırsal alanlardan artık değer toplamada ilk kademeyi oluşturan kasabaların üstünde yer alan, yönetsel işlevleri ağır basan bir tür atık değer transferinin merkezi merkezleri demektir. Kentler bu açıdan ele alınacak olursa, kırsal yerleşmelere çok şeyler sağladığı gibi onları sömüren, yöneten, yönlendiren ve onlar sayesinde debdebesini sürdürebilen azalak merkezlerdir de. Kentlilik ise kent olgusu gibi gene çok değişik açılardan ele alınması gereken bir olgudur. Üstelik kentliliğin tarih içindeki farklı görünümlerinin de birbirinden ayrı tutulması gerekmektedir. Örneğin üretkenliği düşük toplumların artık değerini kentlere transfer etmekte, ekonomik ilişkilerden çok siyasal düzeydeki efendi-köle ilişkilerinin ağır bastığı Orta Çağ Avrupası'nın ya da daha genel anlamdaki doğulu toplumların, monarkın ve saray örgütünün yerleştiği kent ya da kentlerdeki kentliliği ile taşranın ve kırsal alanın artık değerinin kentlere transferinde, ekonomik ilişkilerin ağır basmaya başladığı modern döneme geçişin başlangıcından itibaren ortaya çıkan kentlerdeki kentliliğin farklı yanları çok önemlidir. İlkinde büyük ölçüde siyasal iktidar elinde tutan sultana, krala, imparatora yatay boyutta yakın alanların oluşturduğu bir siyasal rantiye kesiminin saray ve çevresinde en rafine biçimini bulan kapı kulu enderunlu manderen kültürünün düzenlediği bir hayat tarzı söz konusudur. İkinci tür toplumlarda ya da ikinci aşamaya geçebilmiş toplumlarda ise kentlilik, monarkın idaresini biçimlendirdiği dünyevi hukukun dışında hayatın birçok sorununun meslek kuruluşları birliklerinin kurallarına ayrı bir hukuka göre düzenlenebildiği, hukukta sıradan insanın da özne olmaya başladığı bir hayat söz konusudur. Günümüzde siyasal iktidarın oluşumunda yansımasını bulan çoğulculuğun kökenleri buralara kadar uzandığı için ekonomik büyüme sorununu doğru dürüst çözüme kavuşturamamış toplumlarda çoğulculuğun bir türlü sağlıklı bir biçimde gerçekleştiremediğini görüyoruz. Daha doğru bir anlatımla çoğulculuğun yalnızca siyasal bir farklılık gibi algılanması sonucunda ekonomik düzeyde refahın ve etkinliğin toplumun karşıt kesimlerinin arasında karşılıklı bir meşru görebilme olgunluğu ile paylaştırılmasının önemi bir türlü kavranamamakta, demokrasinin güvencesi olan çoğulculuk ekonomi dışı üst yapı kuruluşları oluşturularak anayasa mahkemeleri, danıştaylar ve bunun gibi hayata kazandırılmaya çalışılmaktadır. Türkiye gibi kent ve kentlilik olgularının 19. yüzyıl başlarına itibaren değişik içeriklerle yaşandığı ülkelerde bu kavramların ve bu kavramların ifade ettiği olguların arkasındaki tarihsel yaşam deneyimlerinin karşılıklı etkileşim içinde gelişici olarak ele alınması gerekmektedir. Böyle bir yaklaşım benimsenmedikçe mimarlara göre kent ve kentlilik ile diyelim politikacılara göre kent ve kentlilik anlayışı arasında giderilmez bir açıklık olacak ve sürüp gidecektir. Bu yazıda Veblen'den, Morgan'dan, Park'tan, Schumpeter'dan, Weber'den, Brodel'den, Mills'den, Marx ve Engels'den, Frankfurt okulu üyelerinden, özellikle bu okul üyelerinden Benjamin'den, Kafka'dan ve birçoğundan öğrendiklerimizi serimleyerek kent ve kentlilik olgularının değişik boyutlarını işaret etmeye çalışacağız. Sur, surlar ve kentler. Sur, surlar hiç kuşkusuz tek başına kentin kentlerin varlığını göstermez ama kentlerin ortaya çıkışı ile insan yerleşmelerinden bazılarının çevredeki diğer yerleşmeleri daha çok da yakındaki ya da uzaktaki göçerlere ya da kırsal yerleşmelere karşı kendilerini surlarla çevirip koruma altına alması kent olgusunun en önemli özelliklerinden birini anlamamız açısından önem taşımaktadır. Kent, çevresiyle etkileşiminde genellikle artık değeri kendisine yönlendirebilen ayrıcalıklı konuma sahiptir. Bu bakımdan kentlerin çevresindeki surlar hem diğer kırsal alan yerleşmeleriyle oranla daha gelişkin bir yerleşmeye geçildiğini hem de kırsal çevreye karşı kentli oluşturmaya yönelmiş yerleşmenin ayrıcalıklığını, haksızlığını, istibdadını, hakimiyetini, rantiyeliğini göstermektedir. Yazılı tarih öncesinde tarıma, çabacılıkla birlikte başlayan ve ağır ağır saban sürümünün başat duruma geçeceği tarıma dayalı yerleşmelerde de surların ortaya çıktığı doğrudur. Bunlara düz anlamda kent demek zordur. Ne var ki surların burada ortaya çıkışı da geleceğin kent yerleşmelerinde göreceğimiz surların ortaya çıkışı ile bir benzerlik taşımaktadır. Çevre ile etkileşimde üstün konuma gelme ayrıcalığını koruma isteği. Durumu aydınlatmak için M.Ö. 3000'li yıllarda nasıl Mezopotamya ve onun ardındaki Hindistan ile Baltık kıyılarında geçici siltler arasındaki tecrimsel ilişkilerin varlığına şaşırmamamız gerekiyorsa, tarihin çok daha önceki dönemlerinde de ilk tarımsal yerleşmelerdeki surlara ihtiyaç duyma düzeyine geliş sırasındaki bu yerleşmeler ile çevre arasındaki etkileşimde, ürünlerde hizmetlerde takas yolu ile el koyma yolu ile bir servet transferinden söz etmenin mümkün görünmesi gerektiğini unutmamalıyız. Çok daha sonraki dönemlerde ortaya çıkacak olan kentlerin kendilerini surların içinde güvenceye kavuşturma çabalarını yazılı tarih öncesinden beri süre gelen bu yerleşmelerin sonucu saymak gerekmektedir. En önemli farklılaşma ise hemen akla gelebileceği gibi geniş kırsal alanlardaki tarımsal faaliyetlerin meydana getireceği artık değerin siyasal hegemonya düzenekleriyle ele geçirilmesine yönelmiş bir iktidar yapılanması açısından bazı yerleşmelerin daha avantajlı görünmesinden kaynaklanmaktadır. Geniş tarımsal alanları denetim altına alabilmek ve bu durumu sürdürebilmek için askeri birliklerin sevk edileceği nehir boyu sürüp giden düze yakın arazilerin, vadi ve geçitlerin sağlayacağı stratejik üstünlük kazandıracak noktalardaki yerleşmelerin, hemen Kabileler Konfederasyonu'nun ya da bundan sonra ortaya çıkacak olan devletin monarkı ve onun bürokrasisi için merkezi yerleşim noktası olarak seçilmesi, söz konusu ayrıcalıklı yerleşim yani kenti meydana getirmektedir. Hattusaş, Tep, Atina, Persepolis, Bağdat, Delfi, Pekin, Petrograd, İstanbul, Roma, Londra gibi tarihin farklı dönemlerinde ortaya çıkan kent ya da metropol kentler bununla açıklanmaktadır. Modern kapitalizm öncesindeki dönemlerde bu tür kentler geniş coğrafyalar üzerindeki denetimli toplumların bölgenin artık değerlerini kendi ellerinde toplamak isteyen hükümdarların bakışlarını başka coğrafyalara çevirmesi üzerine yönetim merkezlerini başka yerlere taşıdığında konumlarını, parlaklıklarını, refahlarını yitirivermekte, hükümdar saraylar, ruhban, askerler, katipler, vergi toplayıcı memurlar, hakimler ve bunun gibiler oluşan üretim dışı aylak kesimler başka bir yere taşınıp orada yığımlanıp örgünleştiğinde kırların, bölgelerin büyük coğrafyasından derlenen artık değerin kontrolünü sağladığı çeşitli rantlar da bu yeni yerleşmeye kaymaktadır. Bizim bölgemizin yakınca sayılabilecek tarihinden akla gelen ilginç bir örnek, Moğol istilası sırasında Moğolların ele geçirdikleri Bağdat'ı değil de arkalarındaki göçebelik aşamasındaki aç, cengaver, Moğol kabilelerine yakın olabilecekleri İsfahan'ı merkez seçmeleri üzerine Bağdat ile İsfahan'ın konumlarının değişimidir. Bağdat'ı yakıp yıkmakla da yetinmeyen Moğollar, bu kentin arazisini öküzle sürerek yeryüzünden silmek istemişler. Daha sonra zengin bir hayat için yerleşik yaşama geçmeyi ve Kabileler Konfederasyonu yerine merkezi iktidar yapılanmalı ve bürokrasili devlet kurmayı yerlediklerinde İsmail'de İran kültürünün ve devlet geleneğinin etkisi altına girmeyi kabul etmişlerdir. Bağdat'taki ünlü kütüphaneyi yakmalarından kısa bir süre sonra Ömer Hayyam'a İsfahan'da çok zengin bir kütüphane kurdurmuşlardır. Trigonometri ve heyet ilimi, astronomi kadar felsefe ve din bilimle de uğraşan Ömer Hayyam, Moğolların İran'daki hükümdarlarıyla dost olabilmiştir. Bağdat ise binbir gece masallarını Bağdat'a olan zengin, gelişkin dünyanın en büyük ticaret limanı durumundaki bir kent olma özelliğini, konumunu yitirivermiştir. Bu durum kentlerin arkalarındaki ekonomik anlamda Hinterland'ın bir ürünü olmaktan çok, özellikle kapitalizm öncesi dünyanın büyük coğrafya parçaları üzerinde egemenlik kurmak isteyen hükümdarlıkların belirli bir kentin ve onun Hinterland'ının ölçeğini aşan çok daha büyük ölçekli hakimiyet alanı üzerindeki düzenlemelerin seyrine göre biçimlenen bir kadere sahip olduklarını işaret etmektedir. Kentler bu nedenle öncelikle belirli bir coğrafi bölge üzerinde hakimiyetin ifadesidir. Bu hakimiyetin kendine güveninin az olduğu eski tarih dönemlerinde kentlerin etrafının surlarla çevrilmesi kaçınılmaz görülmektedir. Buna karşılık siyasal hakimiyetin merkezi olan kentin çok uzaklarına kadar hükümdarın devletin hakimiyetinin yaygınlaşabilmiş olduğu güçlü ve sürekli imparatorluklarda kentlerin çevresindeki surların da giderek tamir edilememeye başladığını ve birkaç yüzyıl içinde yıkıldığını, taşlarının ev ya da köprü, yol, tapınak gibi kamusal inşaatlarla kullanıldığını görüyoruz. Bu duruma belirli bir imparatorluğun siyasal birliğinin hakimiyet altındaki rakipsizliğinin oluşturduğu paksın içinde yaşamak, uzak sınırlardaki etkin savunma güçleri sayesinde ülkenin içlerindeki kentlerin surlara gereksiniminin kalmadığı döneme erişmek diyoruz. Böyle bir dönemde ise kentlerin kurulması, esenliği koruması ya da yitirmesine, istilacı güçlerin gelmesi değil, imparatorluk coğrafyasının dünya coğrafyasına bağlayan ticaret yollarının atardamar niteliğindeki ana kollarının konumundaki değişmeler neden olmaktadır. Karayolu taşımacılığında katır ya da deve kervanı yerine araba taşımacılığına geçişle yahut da kara taşımacılığı yerine nehir ve deniz taşımacılığına geçişle en önemlisi, en dramatik etkide bulunanı ise Akdeniz gibi üç kıta arasındaki bir iç denizi merkez alan deniz taşımacılığından okyanus taşımacılığına geçişle imparatorluğun içindeki bazı kentler gerilemekte, bazı küçük yerleşmeler ise birkaç yüzyıl içinde ticaret, siyaset ve bankacılık, borsacılık merkezlerine dönüşmektedir. Bu durumda kentlerin ölmesi ya da ortaya çıkıp serpilmesi yakın hinterlandından çok, kent coğrafyasından geçen ticaret yollarından yararlanan uzak coğrafyaların ekonomik ve siyasal gelişmelerinden etkilenmektedir. Urartu Devleti sırasında kentlerle dolu Kafkasya, Doğu Anadolu, Yukarı Mezopotamya'da, daha sonraları bu kentlerin çoğunun haritadan silinmesi buna örnektir. Ya da Erzurum'un 16. yüzyılda 100 bini aşkın bir nüfusu olan bir kentken Asya-Avrupa ticaret yollarının okyanuslara kayması sonucunda buralardan geçip giden kervanlara Urgan, Gem, Yular, Semer, Çuha imal etmenin, bunları satarak ya da kervanlardaki insanlara çeşitli hizmetler sunarak para kazanmanın olanaksızlaşması nedeniyle küçük bir kasabaya dönmesi de bu konuda verilebilecek ilginç bir örnektir. Erzurum'un demir yolu ve askeri garnizona kadar süren bu küçülmesi, kentin yakın hinterlandındaki üretkenliği çok düşük kırsal hayatın sefaletini de işaret etmektedir. Bu durumun 19. yüzyıldaki en büyük çaplı örneği ise demir yollarının yaygınlaşacağı günlere kadar Mississippi ve bu nehrin kolları üzerinde çalışan nehir gemilerine dayanan Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey-güney eksenli büyümesinin ardından Atlantik Okyanusu ile Pasifik Okyanusu'nu birleştiren demir yollarının yapımını izleyen gene aynı ülkedeki doğu-batı eksenli büyümenin yol açtığı kentsel değişmeler olmuştur. Surları geçersiz kılan büyük coğrafyalar üzerinde hukuku, bürokrasisi, eğitim sistemi, askeri ve mali yapısıyla homojenleştirilmiş imparatorlukların paksını ise modern dönemlerin kapitalizminin ivme kazandırdığı ekonomik düzeyden egemenlik ilişkilerinin eşgüdümlendiği modern toplumların yeni artık değer aktarım mekanizmaları almıştır. Bunlar ise pazarların bir ulusal pazar yapısı içinde eşgüdümlenmesi, daha sonraları bölgesel ekonomik birimlerin ortaya çıkışı, günümüzde de dünya ölçeğinde pazar ilişkilerinin oluşmasıdır. Bu durumun göstergeleri ise eski Ansant Regim dönemlerin siyasal işlevi ağırlıkla önem taşıyan kentlerinin yerine ekonomik pazarları denetleyebilen terimsel merkezlerdeki kentleşmelerin öne çıkışı, daha sonra uluslararası ticarette borsaları merkezi önem kazanan ileri ülkelerin borsa merkezi kentlerinin dünya ölçeğinde önem kazanması, son olarak da Hong Kong, Beyrut, belki İstanbul gibi ekonomik hinterlandından çok uluslararası kıtalar arası tecrimsel işlemlerde transaction merkezi konumu önem kazanan kentlerin belirmesi olmaktadır. Tabii tarihin ilk çağlarında kendilerini surlarla koruyan eski kentler gibi surları yok bu tür yeni kentlerin. Bunların ülke yüzeyinde, bölge yüzeyinde, yerküre yüzeyindeki egemenliklerini korumak ve sürdürmek için yaslandıkları surlar eski surlardan çok farklı. Bölgeler arası ittifaklar, ekonomik, siyasal, kültürel örgütlenmeler, dünyanın gelişkin ekonomilerine sahip ülkelerin egemenliğinde işletilen modern medyalar, medya teknolojileri, iletişim ve enformasyon şebekeleri, bankacılık kuruluşları, ülkeler arası ortak ticaret ve sanayi odası kuruluşları ve bunun gibi.